Müdür masasına geçti, içi parçalanıyordu ama metin görünmek zorundaydı. "Peki, peki," dedi. "İstediğin gibi olacak, merak etme." Usulen bir senet tanzim edip Nazan'ı imzalattılar. Avukat Nihat, Nazan'ın muvafakatnamesiyle hapishaneden çıkarken sinirleri berbat haldeydi. Keşke gelmeseydi. Gelmeseydi de yıllarca öncenin saçı topuklarında dal gibi komşu kızını bu halde görmeseydi. Yol boyunca hep Nazan'ı düşündü. Nasıl utangaçtı ya Rabbi. O ağzı süt kokan, yüzüne bakıldığı zaman kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesilen körpecik kız. Demek hayatın insafsız elinde bu hale gelebilmişti. Suçlu kimdi? Mahzar mı? Değil. Anlattığına göre o da haklıydı. Eşinde bulunmasını istediği şeyleri bulamayınca soğumuştu. Soğumak, soğumamak. Elde bir şey değildi ki. Hikmet Hanım kocasını kapıda karşıladı. Pek düşünceli görünüyordu adam. Rengi solmuştu. Evlendikleri günden bugüne onu böyle düşünceli görmemişti. Ne vardı? Yukarı çıktılar. Nihat soyundu, pijamasını giydi. Boğaza nazır terastaki şezlonguna halsizce uzandı. Hikmet Hanım yanına bir gölge gibi sokuldu. Neyin var Allah aşkına? Nihat dalgın dalgın baktı, hemen cevap vermedi, sonra ağır ağır anlatmaya başladı. Hikmet Hanım tek kelime sormadan dinliyordu. Takdirse de, kaderse de, Rabsa da, Zülcelalse de. Sus, kafir olacaksın. İnsanları bu hale düşürmek büyüklüğün şanından olamaz. Tövbe de. Ne çıkar Hikmet? Farz et, tövbe ettim. İstiğfar ettim. Göklere el açıp günahlarımın affını diledim. Ne çıkar bundan? İşte koskoca bir aile gözümün önünde. Bir varmış, bir yokmuş olmadı mı? Yarın, herhangi bir tesadüfle sen buna Allah'ın takdiriyle de diyebilirsin. Başıma bir hal gelse, senin de olacağın bu değil mi? Hikmet Hanım ürktü. Ne? Nazan'ın başka türlüsü. Genç kadının içi gitti. Nazan gibi olmak kendine mahsus değil gibi geldi. Ona hiçbir şey olmazdı. Doğuda tabur komutanı olan abisinin yanına giderdi. İki ablasının da tadını biliyordu. Avukat Nihat'a varmadan önce az mı burunlanmış, hemen hemen açıktan açığa az mı başının çaresine bakması ima edilmişti. Abisine gelince iyi adamdı, çok da severdi ama yengesi, yengesinin annesi, her yaz ablalarını görmeye gelen kız kardeşleri, içini çekti, Nihat duymadı bile. O en küçük bir darbeyle yıkılıveren yuvalardaki çürüklüğün sebebini düşünüyordu. Eşlik, dostluk, ahbaplık gibi şeylerin felaket sırasında yahut felaketten az sonraki çaresizliğini. Mahzar'ın en yakın, en candan, en aziz dostuydu güya. Mahzar öldükten sonra yuvasının dağılmaması için elinden ne gelmişti? Hiç. Eğer ruh ebediyse, eğer bütün bunları Mahzar'ın ruhu arş-ı aladan seyrediyorsa, herhalde çok üzülüyordu. İrkildi. Seyrediliyormuş gibi geldi. Bilinmez 5, 10, 20, pek pek 30 yıl sonra o da ölecek. Onun ruhu da Mahzar'ınkiyle birleşecekti. O zaman arkadaşı sormayacak mıydı? Hani dostluğumuz, ahbaplığımız hani? Ben aradan çıktıktan sonra geride bıraktıklarıma niçin el atmadın demeyecek miydi? Etrafına bakındı. Hikmet Hanım sordu. Niye baktın? Haldun nerede? Arkadaşlarıyla oynuyor. Çağırayım mı? Hayır dedi. Varsın oynasın. Yarın arşı ala da babasının ruhuyla konuşurken oğlunu elinden tuttum. Onu yetiştirdim diyebilecekti. Yaz sonlarına doğru Neriman'la yeni kocası İzmir taraflarına gittiler. Adam orada yeni taahhüt işleri almıştı. Avukat Nihat'lar da şehirlerine döndüler. Haldun yeni hayatını hiç yadırgamadı. Cici anneden soğuk muamele görmese belki de kolay kolay ısınamayacaktı ama soğuk muamele görmüş, o adam için Haldun'u ihmal etmişti. Kafasından Kanlıca'nın zengin yeşili, mavili, pırıl pırıl göğü, boğazın lacivert suları, bilhassa ağaçlarının hala kulaklarında çınlayan cıvıl cıvıl sesleriyle okulun ikinci sınıfına kaydolundu. Yeni elbiseler, yeni pabuçlar, yeni çanta, yeni defterler, yeni kalem ve nihayet yepyeni arkadaşlar. O anılı sözünü daha kanlıca da unutmuştu. Sabahleyin erkenden okuluna gidiyor, ilk dersin zili çalınıncaya kadar çılgın gibi koşup oynamaktan kan tere batıyordu. Bazı geceler annesini rüyada görüyorsa da sabahleyin unutuyordu. Yeni arkadaşlar, yeni oyunlar, yeni oyunların yeni yeni meseleleri, başka şeyler düşünmesine vakit bırakmıyordu. Onun için o kuş haminnesinin bir zengin konağına aşçı girdiğini, sonra da bu aileyle birlikte İstanbul'dan öte, uzak bir yerlere gittiğini duymadı bile. Duymamasına bilhassa dikkat edilmişti. Çocuk işlenebilir, haminnesinin hizmetçiliğinden ötürü bir çeşit aşağılık duygusuna kapılabilirdi. Ertesi yıl Cici teyze ona ciyak ciyak bağıran, sidikli boklu bir kız doğurunca işin rengi değişti. Nereden çıkmıştı bu yumurcak? Kim getirmişti? Cici teyze leylek getirdi diyordu. Büyüdüğü zaman Haldun abisinin elbiselerini ütülesin, çamaşırlarını yıkasın diye Allah Baba gönderdi. Allah Baba mı? Kimdi? Neredeydi? Bu pis kızı ne diye göndermişti? Ondan bunu isteyen olmuş muydu? Sonra turuncu gagalı, uzun bacaklı Hacı Leylek çocuğu nasıl getirebilmişti? Neresinden tutmuştu? Ne zaman getirmişti? Gece mi? Evin neresine bırakmıştı? Cici teyzenin bütün gece bağırıp inlediği sıra. Halbuki o da bütün gece hemen hemen hiç uyumamıştı. Leyleğin getireceğini evvelden bilse sabahlara kadar beklerdi. Kim bilir ne zevkli olurdu bebeğin gelişini görmek. Ne olursa olsun rahatı kaçmıştı. Bebek gelmeden önce hep kendisiyle uğraşılır, akşamları yemekten sonra eli yüzü silinir, yatağına kucakta götürülür. Uykuya geçinceye kadar saçları tatlı tatlı okşanırdı. Şimdi iş değişmişti. Yemekten sonra el bezi filan hak getire. Musluğa gidip elini yüzünü, sonra ayaklarını kendi kendine yıkaması, kurulaması, yatağına tek başına gidip yatması gerekiyordu. Bey amca bile pek aldırmıyordu. Her gün uğrayan ebe anneyle birlikte o boklu kızın başına toplanıp saatlerce uğraşıyorlardı. Ne vardı sanki o çirkin kızda? Mosmor, kırış kırış. Bir gece rüyasında Cici teyzeyi gördü. Öyle hırslıydı ki, ben seni sevmiyorum artık, dedi. Ben bu kızın annesiyim. Senin annen yok, baban da yok. Fazla şımarıklık edersen kolundan tutar, sokağa atıveririm. Sokağa atılmış gibi heyecanla uyandı. İdare lambasının hafif sarı ışığı duvarlarda titriyordu. Beyaz gecelik entarisiyle karlıdan atladı, pencereye gitti, sofaya usullacık baktı. Cici teyzelerin penceresinde ışık vardı. Demek hala oturuyorlardı. Ne yapıyorlardı acaba? Ayaklarının uçlarına basarak odadan çıktı. Sofayı geçti. Işıklı pencereden içerisini görmeye çalıştı. Göremedi. Ne yaptıklarını öyle merak ediyordu ki. Cici teyze kızını emziriyor. Nihat Bey de pijamasıyla sedire yanlanmış sigara içiyordu. Sıcak odanın tavanına ağır ağır yükselen dumanlara dalmıştı. Kız değil de oğlu olsun istemişti. Bir oğlu olsaydı, babasının adını koysaydı. Babası pek öyle önemli biri değildi ama çok severdi. Ufak tefek bir adamdı. Her akşam mendili çerez dolu gelirdi eve. Nihat'ı dizine oturtur, saatlerce okşar severdi. Nihat, idadiyi bitirip mektebi hukuka girdiği yıl babası gözlerini hayata yummuş, oğlunun mürüvvetini görememişti. Oysa ne hayalleri vardı adamın? İstidacılık yapıyor, Nihat'ının dava vekili çıkıp babasını bu zorlu hayattan kurtarmasını bekliyordu. Sigarasını tazeledi. Mektebi hukuku bitireceği yılda annesini kaybetmişti. Eğer yakın arkadaşı Mazhar'ın candan yardımı olmasaydı şüphesiz fakülteyi bırakmazdı ama bitirene kadar da akla karayı seçerdi. Demek oluyor ki Mazhar onun bir parçada veli nimetiydi. Aklına Haldun geldi. Birden karısına döndü. Şu kız oldu olalı Haldun'u iyice ihmal ettik, biliyor musun? Hikmet Hanım kızının ağzından memeyi çekip yanına usullacık yatırdı. Evet dedi. Ben de onu düşünüyordum. İçli çocuk içine ata ata hasta olabilir. Son günlerde pek durgunlaştı zaten. Çok, geçen gün Nermin'in kundağı başına geçmiş. Dalgın dalgın bakıyordu. Sormadı mı bu çocuğu kim getirdi diye? Sormaz olur mu? Allah baba gönderdi dedim. Büyüyünce Haldun abinin çamaşırını yıkayacak, elbiselerini ütüleyecek dedim. İnandı mı? Bilmem, hiç ses çıkarmadı. Zeki çocuk babasına benziyor ama annesinden de almış. Ne düşünüyorum biliyor musun? Okutup adam etmeliyiz. Mesela doktor olmalı sahiden. Sonra da Hikmet Hanım güldü. Nermin'le evlenmeli ha. Ne iyi olur değil mi? Hikmet Hanım içini çekti. Kısmet diye mırıldandı. İnsanın attığı taş istediği kuşu vurmuyor ki. Doğru. Sigarasını tabloda ezip kalktı. Çocuğu hayli zamandır ihmal edişi içini pek dokunmuştu. Sedirden indi. Nereye? Haldun'a bakacağım. Üstü filan açık olur da soğuk alır. Kapıyı açınca küçük beyaz bir gölgenin sofayı koşarak geçtiğini gördü. Durdu. Haldun muydu bu? Gecenin bu saatinde sofada ne arıyordu? Hikmet Hanım sordu. Ne var Nihat? Haldun ben kapıyı açınca odasına kaçtı. Sofada ne arıyordu acaba? Tuhaf. Bizi mi gözetliyordu yoksa? Kapıyı çekip sofayı geçti. Haldun'un odasına gitti. Çocuk Carlo'ya yüzün koyun kapanmıştı. Dehşetli bir utanç içindeydi. Hiç beklemediği anda kapının açılışı çok korkutmuş, daha çok da utandırmıştı. Başkasının odasını habersizce gözetlemenin çok ayıp olabileceğini tahmin ediyor, suç üstünde yakalanmış olmaktan yerlere geçiyordu. Nihat Carlos'un kenarına ilişti, ilkin saçlarını okşadı, sonra da sordu. Bir isteğin mi vardı yavrum? Yoksa korktun mu? Bu aklını yatmıştı. Korktum dedi. Neden korktun? Cici teyze beni sokağa atmıştı da. Avukat Nihat'ın merakı arttı. Olabilirdi. Belki de rüyasında görmüştü. Rüya mı gördün? Evet. Nasıl gördün? Cici teyze Nermin'i kucağına almıştı. Ben Nermin'in annesiyim. Senin annen de yok, baban da. Nereye gidersen git dedi. Çocuğu kucağına aldı. İçine çeke çeke ağlıyordu. Birlikte Hikmet Hanım'ın yanına geldiler. Seni dedi Nihat. Haldun'u kovarsın değil mi? Hikmet Hanım önce anlamadı. Kim? Ben mi? Sen ya? Ne vakit kovdun Haldun'u? Rüyasında. O boklu kızı kucağına almış, Haldun'u da kovmuşsun. Mesele anlaşılıyordu. Haldun Nermin'i kıskanıyordu. Yavrum benim dedi. Gel bana. Nihat'tan aldı, kucağında sıktı, saçlarını öptü. Bu pis kızın yüzünden seni kovar mıyım? Bu kız ne ki hiç? Küçücük bir ihtiyar. Sen istemezsen atarız sokağa, kediler yesin. Haldun yaşlı gözleriyle kıza mışıl mışıl uyumakta olan küçücük kıza baktı, acıdı. Hele kedilerin yemesi. Hayır cici teyze dedi. Atmayalım, yazık. Senin yerin başka, onunki başka evladım. O senin hizmetçin olacak büyüyünce. Nermin, su ver diyeceksin. Peki abicim diye koşacak. Ne dersen yapacak. İstediğin zaman istediğin gibi döversin. Ben onu hiç dövmeyeceğim. Aferin dedi. Onu dövmez. Seversen biz de seni daha çok severiz. O geceden sonra Nermin'i artık kıskanmadığı gibi rüyasında da kötü şeyler görmedi. Eskiden olduğu gibi koşup oynamaya, neşeli kahkahalar atmaya başladı. Ortaokulda yeni doğan çocukların nereden nasıl geldiklerini öğrenmişti. Ne Allah Baba ne de Hacı Leylek. Yalnız bunları değil, kendi hayat macerası hakkında da bilgi sahibi olmuştu. Avukat Mazhar Bey'in oğluydu. Babası keşiften dönerken bir köprü yıkılmış, 150 metreden nehire uçarak parçalanmıştı. Annesini babası boşamıştı. Söylendiğine göre sebep haminnesiydi. Babasının eve getirdiği kadın bir bağır kızıydı. Cici annesinin bağır kızı olduğunu öğrenmiş, hiç şaşmamıştı. Onu şöyle böyle hatırlıyordu. Asıl üzerinde durduğu annesiydi. Annesi hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Başkaları da bilmiyorlardı. Gerek cici teyze, gerekse bey amca manalı sükutlarla meseleyi geçiştiriyorlardı. Demek ki annesi ağza alınmaması gereken bir kötü kadın olmuştu. sormuyordu ama anne hasreti gittikçe büyüyor, ne kadar fena olursa olsun onu bulmak, boynuna sarılıp anneciğim diyebilmek için yanıp kavruluyordu. Liseye geçtiği yıl hiç kimseye sormadan parasız yatılı sınavına girdi. Gözünün üstünde kaşın var denilmeyen, üzerine titrenen bu evin ne de olsa yabancısıydı. Babasının çok iyi arkadaşı olan biri tarafından himaye ediliyordu. Adam çok zengindi. Bir zamanlar öz babasının oturduğu konağı satın almıştı. İçinde çocukluğunun geçtiği bu konağı çok seviyordu ama ne olursa olsun artık başının çaresine bakmak zamanı gelmişti. İmtihanı kazandı. Neden sonra son dakikada haberi olan avukat Nihat müthiş kızdı. "Evladım," dedi, "niçin yaptın bunu? Mecbur muydun?" Haldun yaşından çok büyük bir olgunlukla "Evet amca," cevabını verdi. "Niçin?" "Çünkü içimden böyle geldi. Seni öz evladımız Nermin'den farklı mı tutuyorduk? Burunluyor muyduk? Lazım olanları almakta kusur mu ediyorduk?" "Hayır amca, sizden hiçbir şikayetim yok. Ama nihayet bir elim. Bana ömrümün sonuna kadar bakacak değilsiniz ya." Gece geç vakitlere kadar uzun uzun konuştular. Babasından, hamilnesinden, hamilnesini dolandıran garson Rıza'yla karısından, ortaokula gidip gelirken önünden geçtiği Mehtap Şaraphanesi'nin macerası hakkında gerçek bilgisi vardı. Çoğu günler meyhane kapısında güneşleyen bir deri bir kemik ihtiyarın garson Rıza olduğunu da öğrenmişti. Ne korkunç bir zayıflık içindeydi ya Rabbi. Yüzünün elmacık kemikleri fırlamış, gözleri çukurlarında kaybolmuştu. Meyhaneyi karısının çalıştırdığı söyleniyordu bir zamanlar. Cicannesinin çalıştığı barın sahibinin oğluyla sınıf arkadaşıydılar. Derslerle ilgisi hayli zayıf delikanlı, böyle yerleri çok iyi bildiğinden orayı da biliyordu. Mehtap Şaraphanesi'nin asıl ismi karının meyhanesiydi. Ağzı bozuk, edepsiz bir kadındı. Müşterilerle kavga etmediği gece yoktu. Sık sık karakolluk olur, bir erkek gibi küfrederdi. Haldun bütün bunları öğrenmişti ama ne olacaktı? Hamilnesinin öcünü mü alacaktı? Liseyi parasız yatılı olarak pek iyi dereceyle bitirdiği yıl avukat Nihat evinde gripten yatıyordu. Kızı Nermin yanı başında babasının saçlarını okşuyor, terli alnını öpüyordu. Cici teyze delikanlıyla kocasının yanına girdi. "Al bakalım," dedi, "sorup duruyordun." Haldun Bey amcanın elini öptü. Nermin'in ikram ettiği iskemleyi Karlo'nun yanına çekip oturdu. Dereden, tepeden, hoşbeşten sonra Nihat Bey sordu. "Lise bitti. Bundan sonraki düşüncelerin ne bakalım?" Haldun böyle bir soruya kafasında çoktan cevap hazırlamıştı. Daha doğrusu soru filan umurunda değildi. O hayatta tutacağı yolu tayin etmişti. Doktor olacaktı, olacaktı ama bu iş para işiydi. Koca İstanbul'da üniversite tahsili yapmak laflı olmazdı. 6 yıl, koca 6 yıldı bu. Tıp fakültesine gireceğim amca. Doktor olmak istiyorsun, güzel. Babanın arzusu da buydu, güldü. Peki bu işi nasıl başaracaksın? Tıp fakültesine de parasız yatılıyla mı devam edeceksin? Ne demek istediğini anlayan Haldun gözlerini Nermin'e çevirdi. Elinde olmayarak kızın gerçekten güzel oluşuna dikkat etti. Sonra çok ayıpmış gibi ürktü, gözlerini kaçırdı. Tıp fakültesinin parasız yatılısı yok. Peki, askeri tıbbiyeye gireceğim. Avukat Nihat ciddileşti. Bunu hesap etmemişti işte. Öyle ya, delikanlı haklıydı. Demek devlet kesesinden okuyup askeri doktor olmayı kurmuştu. Sesini çıkarmadı. Haldun'un liseyi parlak şekilde bitirişi, şerefine Cici teyzenin hazırladığı nefis masa, avukat Nihat'ı bile iştahlandırdı. Hastalığa filan aldırış etmeden kalktı, masanın başına geçti. Bir şişe nefis şarap ne hastalık bırakmıştı ne de iştahsızlık. Gülüyor, söylüyordu ama aklı fikri delikanlıdaydı. Asgari tıbbiyeye niçin girecekti? Şüphesiz hep o kimseye yük olmamak endişesinden ötürü. Oysa hiç de yük olmazdı. Gözü Nermin'e ilişti. 6 yıl sonra 15 yaşında olacak, staj ihtisastan sonra hatta askerliği de katarsa 9. 10 yıl sonra tam birbirlerinin denge olacaklardı. Bardağına şarap doldurup bir nefeste dikti. Nermin için hayli uzak ama iyi bir kısmetti. O zamana kadar kız da liseyi bitirmiş olurdu. Kızına Haldun'dan daha iyisini mi bulacaktı? Nermin'e alıcı gözle baktı. Haldun'un yanında oturuyor, Haldun abi, Haldun abi diye ne türlü davranacağını bilemiyordu. 9 yaşındaydı ama hiç de yaşının çocuğu değildi. Hayli iriydi. Gece karısıyla bu konu üzerinde konuştular. Hikmet Hanım dünden razıydı. Ah Nihat diyordu. Bugün sofrada hep bunu düşündüm. Nermin öyle Haldun abi, Haldun abi dedikçe içim içime sığmıyordu. Hani ayıp olmasa hemen nişanlayalım diyeceğim. Nihat sakın ha dedi. Oğlanın ne gururlu haysiyetine ne kadar düşkün olduğunu bilmiyor musun? Kızlarını bana vermek için beni tıbbiyede okutacaklar diye bizden nefret eder. Askeri tıbbiye yerine sivil tıbbiye meselesini bakalım nasıl kabul ettireceğiz? Ne yap yap kabul ettir. Çalışacağım. Beni kırmaz herhalde ama gene de belli olmaz. Babasının nasıl prensip sahibi olduğunu bilirsin. Prensipleri yüzünden genç yaşında rahmeti rahmana kavuştu malum. Bütün mesele oğlanın haysiyetine dokunmadan işi kıvırmak. Allem etti, kallem etti, bin dereden bir su getirdi, çocuğu sivil tıbbiyeye razı etti.